Yuhanna 3. bölüm 5. ayette İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Peki sudan ve ruhtan doğmak ne demektir? Sudan doğmanın su vaftizi olduğunu düşünen gruplar var. Ama gerçekten böyle ise bu söz garip bir söz olurdu. Yine bazı Mesih inanlısı, bazı doktorlar sudan doğma terimini bebeğin ana karnındaki suyun içinden doğması şeklinde yorumlamaktalar. Bence burada bunların her ikisinden de söz edilmiyor. İsa Mesih burada doğal doğum ile ruhsal doğum arasındaki farktan söz etmiyor. Ama bir insanın yeniden veya yukarıdan nasıl doğabileceğinden söz ediyordu. İkinci bölümde gördüğümüz gibi su Tanrı sözünü simgeliyordu. Yuhanna'nın ilerideki bölümlerinde göreceğimiz gibi İsa Mesih onları gerçekte kutsal kılan senin sözün gerçektir diyordu. Yuhanna 17. bölüm 17. ayette bunu görebiliriz. Tanrı sözünde temizleyici, kutsayıcı bir güç vardır. Yuhanna 15. bölüm 3. ayette İsa Mesih şöyle der. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Görüleceği gibi Tanrı sözü kutsal yazılarda sürekli olarak suya benzetilmektedir. Bizler sudan ve ruhtan doğmak teriminin bir insanın kutsal yazıların kullanılışıyla kutsal ruh tarafından yeniden doğması gerektiği anlamına geldiğine inanıyoruz. Kutsal yazılar insanın yüreğine uygulanmadan kişinin kutsal ruh aracılığıyla yeniden doğamayacağını kabul etmekteyiz. Bugün bir insan iman ederek yukarıdan doğuyorsa bu Tanrı sözü olan su ile kutsal ruh olan ruhun birlikte yaptıkları bir çalışma sonucunda olmaktadır. İncil'de Elçilerin İşleri kitabında dikkati çeken 3 önemli Rab'be gelme olayı bulunmaktadır. Bunlar bize örnek olması amacıyla verilmişlerdir. Habeşli hadımın Rab'be gelişi, Romalı yüzbaşı Kornelius'un Rab'be gelişi ve son olarak da Tarsuslu Paulus'un Rab'be gelişidir. Bu 3 kişi Nuh'un ve oğullarının soylarının temsilcileridirler. Burada birinci örnekte adı geçen hadım Sam'ın, Kornelius Ham'ın, Paulus da Yafet'in soyundandır. Bu 3 olayın her birinde de bu kişilerin Rab'be gelişlerinde Tanrı sözü kutsal ruh aracılığıyla etkin bir şekilde kullanılmıştır. Bir kişinin kurtulması için Tanrı'nın belirlemiş olduğu yöntem benim inancıma göre Tanrı'ya inanan biri tarafından duyurulan Tanrı sözünün yine Tanrı'nın kutsal ruhu tarafından kullanılmasıdır. Ben İsa Mesih'in sudan ve ruhtan doğması gerektiğini söylerken onun bu sözü Tanrı sözünün kutsal ruh tarafından kullanılışı anlamında söylemiş olduğuna inanıyorum. Çünkü bu olmaksızın Nikodim'in Tanrı'nın egemenliğine girmesi bütünüyle olanaksız olurdu. Yuhanna 3. bölüm 6. ayette bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur diyor. Tanrı bizim sahip olduğumuz eski doğamızı yani bedeni değiştirmek istemiyor. İşin aslına bakacak olursan beden değiştirilecek bir şey değildir. Kutsal yazılar bu konuda çok şey söyler. Eski doğamız Tanrı ile savaş içerisindedir. Romalılar 8. bölüm 7 ve 8. ayetlerde öyleyse ne diyelim? Kutsal yasa günah mı oldu? Kesinlikle hayır. Ama yasa olmasaydı günahın ne olduğunu bilemezdim. Yasa göz dikmeyeceksin demeseydi başkasının malına göz dikmenin ne olduğunu bilemezdim. Ne var ki günah bu buyruğun verdiği fırsatla içimde her türlü açgözlülüğü üretti. Çünkü kutsal yasa olmadıkça günah ölüdür diye yazar. Tanrı'nın eski doğamızı yenilemeye, değiştirmeye, ilerletmeye, geliştirmeye ya da kurtarmaya yönelik hiçbir tasarısı yoktur. Bu eski doğanın bizimle birlikte toprağa gitmesi gerekmektedir. Eğer Rab biz henüz ölmeden önce yeryüzüne gelecek olursa bu durumda bedenlerimiz bir göz kırpmasıyla değiştirilecektir. Yani eski doğamızdan böylece kurtulmuş olacağız. İnsanın doğal benliği beden Tanrı'ya asla boyun eğebilecek bir yapıda değildir. Bedenden doğan bedendir. Bu bir gerçektir. Tanrı'nın bedeni kurtarmaya hiç niyeti yoktur. Bu eski doğanın yerine yeni bir doğa, yeni bir yapı gelmektedir. İnsanın doğası değişecekse kesinlikle yeniden doğmalıdır. Dikkat ederseniz Yahudilerin önderi maskesi arkasına saklanan Nikodim çok geçmeden bu maskesini de kaybedecektir. Yuhanna 3. bölüm 7 ve 8. ayetlerde sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yel dilediği yerde eser. Sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir diye yazar. İsa Mesih burada rüzgarın nereden gelip nereye doğru estiğini bilemezsiniz diyordu. Hava akımları ve rüzgarlar insanın henüz hala kontrolü altına alamadığı şeylerden birisidir. Rüzgar nereye isterse oraya eser. Rüzgarı yönlendiremeyiz. Gittiği yeri değiştiremeyiz. Meksika körfezi ve Karayipler'deki tayfunları daha henüz ortaya çıkmadan dağıtmayı amaçlayan çalışmalar yapılıyorsa da bütün bu çalışmalarda henüz başarıya ulaşılmış değildir. Rüzgarı denetim altında tutamazsak da estiği zaman kesinlikle hissedebiliriz. Örneğin yolda yürürken bana bak rüzgar esiyor diyorsunuz. Ben de aferin nasıl oldu da bildin diye soruyorum. Siz de gayet kendinizden emin bir şekilde bak şu ağacın yaprakları nasıl da sallanıyor. Rüzgardan bir o tarafa bir bu tarafa yatıyor. Tüm bunları rüzgar yapıyor diyerek karşılık veriyorsunuz. Doğru bizler rüzgarı göremesek de hissedebiliriz. Estiği zaman yaptığı şeyleri görebiliriz. Sevgili dostum, yeniden doğuşu size nasıl açıklayabileceğimi bilemiyorum. Bu konuda bir sürü kitap yazılmış olmakla birlikte bu kitapların yazarlarıyla benim aramdaki fark şu. Bu adamlar bu konuyu bilmedikleri halde bildiklerini zannediyorlar. Oysa ben bu konuyu bilmediğimi açıkça itiraf ediyorum. Rüzgar istediği yönde eser. Ruhtan doğan kişi de böyledir. Bunun nasıl olduğunu tam olarak anlayamasak da bu görüntü insanın yeniden doğuşunu resimlemektedir. Evet, ben şahsen Tanrı'nın kutsal ruhunun insanın yaşamında nasıl çalıştığını tam olarak açıklayamasam da onun insanın yaşamında ne zaman işlediğini kolaylıkla söyleyebilirim. Rabbimiz de burada aynen bunu söylüyordu. Rab İsa burada Nikodim'in takındığı maskelerin ikincisini de çıkarmıştı. İsa Mesih'in önünde duran bu adam artık ne bir ferisi ne de Yahudilerin bir önderiydi. Peki kimdi öyleyse? Bakın bu adam İsa Mesih'e nasıl bir soru yöneltiyor. Yuhanna 3. bölüm 9. ayette Nikodim İsa'ya bunlar nasıl olabilir diye sordu. Burada sadece yaşlı bir adam duruyordu. Bizim ihtiyar Nikodim. Nikodim bu şeylerin nasıl olacağını düşüne dursun, Rabbimiz onunla açıkça konuşmaya devam ediyordu. Sırası gelmişken söylemeliyim. Bizler de birçok kişi gibi zaman zaman birbirimizle olan ilişkilerimizde çeşitli maskeler takınıyoruz. Maskeler kim olduğumuzu gizler. Belirli bazı kimselerin yanındayken hiç de doğal olmayan bir tarzda davranır, konuşuruz. Gerçek kimliğimizi örter, en azından belirli bir süre için gizleriz. Ama İsa Mesih'e geldiğimiz zaman takacağımız hiçbir maske işe yaramayacaktır. Her neysek her zaman öyle olmamız gerekmektedir. Çünkü o gerçekten bizim kim olduğumuzu, ne düşündüğümüzü ve yaptığımız şeyleri biz henüz söylemeden biliyor. Bu nedenle İsa'ya olduğumuz gibi gelmeliyiz. Nikodim İsa'ya bir ferisi ve Yahudilerin bir önderi olarak gelmişti ama işte sonunda İsa Mesih'in karşısında gerçek kimliğiyle durmaktaydı. Bizler de gerçek kimliğimizde karşısında durduğumuzda İsa Mesih bizimle de ilgilenecektir. Yuhanna 3. bölüm 10. ayette İsa ona şöyle yanıt verdi. Sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun? Rab İsa burada Nikodim'i biraz eleştirerek onu biraz azarlamıştı. Sen İsrail'in önderlerinden biri olmakla geçindiğin halde söylediğim sözlerin gerçek olduğundan bile haberin yok. Sen bu şeyleri nasıl bilmiyorsun diyordu Nikodim'e. Yuhanna 3. bölüm 11 ila 13. ayetler arasında sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz. Gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız, gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız? Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır diye yazıyor. İsa Nikodim'e onunla konuşurken yapmış olduğu tanıklığı kabul etmediğini söylemekte. Sonra burada İncil'in Yuhanna bölümünde önümüze konulan muhteşem bir gelişmeyi Nikodim'e göstermeye başlıyordu. Hatırlarsanız dikkatinizi Yuhanna müjdesinin ön sözünde Rabbimizin Yuhanna 16. bölüm 28. ayette ben babadan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp babaya dönüyorum. Dikkatinizi bu sözlere çekmiştim. Şimdi ise İsa Mesih burada hiç kimse göğe çıkmamıştır diyordu. İsa Mesih'in bu sözü İlyas ile Hanok'un yeryüzünden alındıkları zaman gökyüzüne gittiklerine inananlara öyle inanıyorum ki iyi bir yanıt olacaktır. Şu ana kadar İsa Mesih kendisinin gökyüzünden gelen Tanrı olduğunu iddia ettiği için İlyas ve Hanok'un gökyüzüne çıktıklarını ben de zannetmiyorum. Diğer bir deyişle İsa Mesih burada gökyüzüyle ilgili olarak sadece kendisinin yetkiyle konuşabileceğini söylüyor. Çünkü gökyüzünde bulunan ve yeryüzüne oradan gelen tek kişi kendisiydi. Orada olup bitenleri ondan daha iyi bilen olamazdı. İsa Mesih'in arkasından çok sayıda inanının gökyüzüne gittiği doğrudur. Ama eski antlaşmada inanlı bir kimse öldüğü zaman cennet ya da İsa Mesih'in dediği gibi İbrahim'in kucağı denilen yere giderdi. Luka 16. bölüm 22. ayette bunu okuyabilirsiniz. İsa Mesih ölüp göğe çıkıncaya ve tutsaklığı tutsak alıncaya kadar cennette olanları gökyüzündeki Tanrı'nın huzuruna almamıştır. O zamandan itibaren Tanrı çocuğu olan bir inanlı için Tanrı'nın yanında bulunmak her zaman bedenden uzakta ve Rabbin yanında bulunmak demek olmuştur. 2. Korintliler 5. bölüm 8. ayet bu konuda çok iyi fikir verir. Ama İsa Mesih burada yeryüzündeyken gökyüzüne daha henüz hiç kimse çıkmamıştı. Yuhanna 3. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun diye yazar. Tanrı'nın yargısı günahlarından dolayı halkın üzerine geldiği için Musa peygamber tunçtan yaptığı yılanı sırığın üzerine astığı zaman insanların kurtulmak için yapacakları tek şey bu sırık üzerindeki tunç yılana bakmaktı. Musa peygamberin yılanı yukarıya kaldırışı gibi insanoğlunun da yani İsa Mesih'in de yukarı kaldırılması, haça gerilmesi gerekliydi. Tunçtan yapılan yılan İsrail halkının işlediği günahları simgeliyordu. İsa Mesih de bizim günahlarımızı kendi üzerine aldığından haç üzerinde bizim uğrumuza günah olmuştur. Musa çölde yılanı yukarı kaldırdığı gibi insanoğlu da aynı şekilde yukarı kaldırılmalıydı. Ve şimdi Rabbimiz Nikodim'e kutsal kitabın en çok tanınan bir ayetini söyleyecekti. Yuhanna 3. bölüm 16. ayet. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Burada dikkatimizi çeken iki nokta var. Birincisi yeniden doğmamızın gerekliliğidir. İkincisi ise insanoğlunun İsa Mesih'in yukarıya kaldırılması gerekliliği. Evet, İsa Mesih'in yukarıya kaldırıldığı haç üzerinde bizim günahlarımızı üstlendi ve böylece bizim çekmemiz gereken cezayı kendisi çektiği için Tanrı'nın ruhu bize ruhsal anlamda yeniden yaşam verebilir. Bu yeni yaşam yeniden doğuş demektir. Tanrı'nın bizi kabul etmesinin tek yolu da budur. Çünkü yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini asla göremeyeceğiz. Bütün bunların tek nedeni Tanrı'nın dünyayı ve bizi sevmiş olmasıdır. Birçok kişinin yanlış anladığı gibi Tanrı dünyayı sevgiyle kurtarmamıştır. Kutsal kitap Tanrı'nın dünyayı sevgiyle kurtardığını söylemez. Çünkü Tanrı sevgisi bir günahlıyı hiçbir zaman kurtaramaz. Tanrı günahlıyı sevgiyle kurtaramaz dostum. Tanrı lütuf aracılığıyla, kayra ile kurtarır. Efesliler 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağandır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir diye yazar. Peki Tanrı nasıl kurtarır? Lütufla kurtarır. Yuhanna 3. bölüm 16. ayette çünkü Tanrı dünyayı yani seni ve beni o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Dikkat ederseniz burada iman sözcüğü aktif bir sözcüktür ve İsa Mesih'e iman etmek anlamındadır. Biz Mesih'e nasıl iman ederiz? Onun bizim günahlarımızı kendi üzerine aldığına ve bizim yerimize öldüğüne inanarak iman ederiz. İman budur. İsa Mesih'in senin de günahların için haç üzerinde senin yerine öldüğüne iman etmelisin. Böyle bir iman seni günahlarından kurtaracak olan imandır. Yuhanna 3. bölüm 17 ve 18. ayetlerde Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. İman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir diye yazar. Burada İsa Mesih'in ilk gelişinde bir yargıç olarak gelmediğini görüyoruz. Kendisiyle kardeşi arasında hakemlik yapması için İsa Mesih'e gelen adama İsa, "Ey adam, kim beni üzerinize yargıç ya da hakem yaptı?" diyerek karşılık vermişti. Evet, İsa Mesih yeryüzüne ilk gelişinde bir yargıç olarak gelmemişti. İlk gelişinde İsa Mesih kurtarıcı olarak gelmiştir. Ama ikinci kez geldiği zaman bir yargıç olarak gelecektir. İsa Mesih burada babanın kendisini dünyayı yargılamak için değil ama dünyayı kendisi aracılığıyla kurtulsun diye gönderdiğini söylemektedir. İsa Mesih'e iman etmeyen kimse zaten yargılanmıştır. Evet dostum, eğer İsa Mesih'e iman etmiyorsan sen de çoktan yargılanmış bir durumdasın. Niçin? Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemişsin. Bu durumda yargılanmak durumuyla karşı karşıyasın. Bu güzel isim İsa ismidir. İsa ismi dünyayı günahlarından kurtaran kişi anlamına gelir. Bu isme iman eden bir kimse yargılanmaz ama sonsuz yaşama geçmiştir. Unutmayalım ki İsa Mesih bu sözleri kendisi bir ferisi olan Nikodim'e söylüyordu. Ferisiler Mesih'in yeryüzüne bir yargıç olarak geleceğine inanıyorlardı. Eski antlaşma kayıtları Mesih'in gelişini iki yönlü ele almaktadır. Birinci gelişinde Mesih suçlarımızın karşılığını ödemek için haç üzerinde ölmeye gelen bir kurtarıcı olarak ikinci gelişinde de tüm dünyayı ve insanları yargılayan bir yargıç olacaktı. Ferisiler eski antlaşma kayıtları Mesih'in yargıç olarak geleceği konusunda ön bildirilerde bulunduğu için Mesih'i bu gücüyle beklemekteydiler. 2. Mezmur 9. ayette demir bir çomakla kıracaksın onları sözü yazılıdır. Daniel peygamber de Mesih'in yargıç olarak geleceğini Daniel 7. bölüm 13 ve 14. ayetlerde bildirmektedir. 45. mezmur Mesih'in yeryüzünü doğrulukla yönetmesinden Yaşaya 11 ve 12. bölümlerde Mesih'in doğrulukla hükmedeceğinden söz eder. Rabbimiz İsa Mesih Nikodim'e Tanrı'nın oğlunu dünyayı o zaman yargılamaya göndermediğini, tam tersine onu dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdiğini açıkça söylüyordu. Dünya sözcüğü Yunanca kozmos sözcüğüdür. Tanrı'nın kurtuluş planı tüm yeryüzünü dünyayı kurtarmaya yöneliktir. İsa Mesih ilk gelişinde dünyayı yargılamaya ya da suçlu çıkarmaya değil ama dünyayı kurtarmaya gelmiştir. Mesih'e iman eden bir kimse asla yargılanmaz. İsa Mesih'e iman etmeyenler ise çoktan yargılanmışlardır. Bugün dünyanın yargılandığını düşünen insanların sayısı pek çok. Hayır, dünya henüz yargılanmıyor. Dünya bugün kayıptır. Siz ve ben kayıp bir dünyada yaşıyoruz. Kaybolmuş olduğumuzu görüp anlamak için son yargıyı beklememize hiç gerek yok. Bizim durumumuz bir hapishanede tutuklu bulunan ve kendisine tanınan affı kabul edip etmediği sorulan bir tutsağın durumuna benziyor. İncil'in haberi budur sevgili dostum. Sana yargılanmakta olduğunu değil ama çoktan yargılanıp sonsuz ölüm cezası giydiğini ve infazın yerine getirilmesi için beklendiğini söyler. Ama İncil aynı zamanda sana af sağlandığını da söyler. Buradaki önemli nokta sana tanınan bu affı kabul edip etmeyeceğindir. Sana tanınan bu affı kabul edersen ölüm cezasından kurtulacaksın. Evet, İncil'in sevinç getireceği haberinin özü budur. İncil çoktan yargılanıp sonsuz ölüm cezasına çarptırılan günahkarların kurtulabileceğini müjdeler. Bundan daha güzel bir haber olabilir mi? Yuhanna 3. bölüm 19 ve 21. ayetlerde yargıda şudur. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir diye yazar. Gördüğünüz gibi bu dünyanın yargılanışıdır. İsa Mesih'in çarmıha gerildiği gün dünya bu kararı vermiştir. Şimdi dünyanın aldığı bu karar yargılanmalıdır. Yargı ya da hüküm şudur. Dünyaya ışık geldi ama insanların işleri kötü ve karanlık olduğu için insanlar karanlığı ışıktan, aydınlıktan daha çok sevdiler. Karanlık bir odaya ışık gelecek olduğunda içeride bulunan hamam böcekleri hemen karanlığa doğru koşarlar. Bugün genç bir kız dinleyicimizden bir mektup aldım. İsa Mesih'e iman etmeden önce Rabbin sözleriyle ilgili radyo yayınlarına hiç değer vermezmiş. Doğrudur. İnsan karanlıkta yaşarken ışığa gelmek istemez. Ancak Mesih'e gelenler ışığı isterler. Dikkat ederseniz Rabbimiz bu ayette birçok şeye negatif açıdan yaklaşmaktadır. Kötülük işleyen herkes ışıktan nefret eder ve işleri açığa çıkmasın diye ışığa gelmez. Bugün hemen hemen her platformda pozitif düşünmenin gücünden söz ediliyor. Ama inanın bana, olumsuz düşünmede ve olumsuz konuşmada çok daha büyük bir güç ve etki bulunmaktadır. İsa Mesih'in söylediği diğer sözlere de dikkatinizi çekmek istiyorum. Şöyle diyordu İsa. Markos 2. bölüm 17. ayetti. Ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim. Ve yine Markos 10. bölüm 45. ayette, çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Tanrı oğlunu bu dünyaya, dünyayı yargılasın diye göndermemiştir. İsa Mesih burada, işleri kötü olan herkes ışıktan nefret eder demektedir. Diğer bir deyişle, bilerek ve devamlı olarak yanlış yapan kimseler ışığı sevmezler. Burada ışık ve gerçek sözcükleri benzer anlamlarda kullanılmıştır. Gerçeği uygulayan kişi ışığa gelir. Yanlış ve karanlık her zaman ışığın ve gerçeğin karşısındadırlar. Evet, böylece İsa Mesih Nikodim'le olan konuşmasını tamamlamış oluyordu. Bundan sonraki kesimde ise Yahya peygamberin diğer adıyla Vaftizci Yahya'nın İsa Mesih'e ilişkin yapmış olduğu tanıklığa bakacağız. Yuhanna 3. bölüm 22 ila 24. ayetlerde bundan sonra İsa ile öğrencileri Yahudiye diyarına gittiler. İsa onlarla birlikte orada bir süre kalarak vaftiz etti. Yahya da Salim yakınındaki Aynon'da vaftiz ediyordu. Çünkü orada bol su vardı. İnsanlar gelip vaftiz oluyorlardı. Yahya henüz hapse atılmamıştı diye yazar. Bu dönemde vaftizci Yahya, Matta 3. bölüm 2. ayette gördüğümüz gibi göklerin egemenliği yaklaştı diyerek hala insanlara vaaz edebiliyordu. Yahya peygamberin tutuklanarak cezaevine atılması Rab İsa Mesih'in çölde denenmesinden sonra olmuştur. Bunların böyle olduğunu İncil'in diğer müjde bölümlerinde öğrenmekteyiz. Yuhanna 3. bölüm 25 ve 26. ayetlerde o sıralarda Yahya'nın öğrencileriyle bir Yahudi arasında temizlenme konusunda bir tartışma çıktı. Öğrencileri Yahya'ya gelerek Rabbi dediler. Şeria ırmağının karşı yakasında birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya, işte o vaftiz ediyor. Herkes de ona gidiyor diye yazar. Bu çok ilginç bir sözdür. Bence Yahya'nın öğrencileri kıskançtılar. Yahya'ya İsa'nın adını anmamasını öğütlüyorlardı. Yahya, İsa'nın adını hiç anmazsa çok daha iyi edeceğini düşünüyorlardı. Ve yine Yahya'ya İsa Mesih'e tanıklık etmemesi gerektiğini ima etmeye çalışıyorlardı. Çünkü herkes İsa'nın peşinden gidiyordu. Yahya'nın öğrencileri bu tutumlarıyla kıskançlıklarını gizlemiyorlar. Açıkçası Yahya'nın bu gidişle bütün öğrencilerini kaybedeceğinden korkuyorlardı. Yahya peygamber burada çok kesin bir açıklamada bulunuyordu. Onda kıskançlığın hiçbir izi olmadığını onun bu sözlerinden açıkça görmekteyiz. Yuhanna 3. bölüm 27 ile 30. ayetler arasında Yahya şöyle yanıt verdi. İnsan kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz. Ben Mesih değilim ama onun öncüsü olarak gönderildim. Dediğime siz kendiniz tanıksınız. Gelin kiminse güvey odur. Ama güveyin yanında duran ve onu dinleyen dostu onun sesini işitince çok sevinir. İşte benim sevincim böyle tamamlandı. O büyümeli, bense küçülmeliyim. Evet, o büyümeli, ben ise küçülmeliyim. Kadınlar arasında doğan en büyük insan ve eski antlaşma peygamberlerinin sonuncusu olan Yahya peygamber, İsa Mesih'e ilişkin böyle diyordu. Yahya peygamber kiliseye, Mesih inanlılarının oluşturduğu topluluğa ait değildir. Bunu onun şu sözlerinden anlıyoruz. Gelin kiminse güvey odur. Peki kimdir gelin? Gelin, inanlar topluluğu olan kilisedir. Gelin kiminse güvey odur. Peki Yahya kimdir? Yahya güveyin dostu, sadıcıdır. Yahya kuzunun yani İsa Mesih'in düğün çölenine elbette katılacaktır. Ama kendisi inanlar topluluğuna ait değildir. Yahya peygamber Mesih'in geldiğini duyurmak için eski antlaşma sayfalarından yeni antlaşma sayfalarına yürüyen eski antlaşmanın en son peygamberidir. İnsan kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz. Evet, bu gerçek yeni antlaşmada sık sık karşımıza çıkacaktır. İsa Mesih'in kendisi de bu doğrultuda şöyle söylemiştir. Yuhanna 6. bölüm 65. ayetti. Babanın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez. Ne çarpıcı sözler değil mi? Ve Yahya peygamber sözlerini İsa Mesih büyümeli, bense küçülmeliyim diyerek tamamlıyordu. Böylelikle Yahya peygamberin görevi de sona ermiş bulunuyordu. Yuhanna 3. bölüm 31 ila 36. ayetler arasında yukarıdan gelen herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder. Gökten gelen ise herkesten üstündür. Ne görmüş, ne işitmişse ona tanıklık eder. Ama tanıklığını kimse kabul etmez. Onun tanıklığını kabul eden, Tanrı'nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır. Tanrı'nın gönderdiği kişi, Tanrı'nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı, ruhu ölçüyle vermez. Baba, oğlu sever. Her şeyi ona teslim etmiştir. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğlun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır diye yazar. Yahya peygamber İsa Mesih'in kendisinden çok daha büyük olduğunu açıkça dile getiriyor ve İsa Mesih'le ilgili olarak şu muhteşem açıklamada bulunuyordu. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Eğer siz de İsa Mesih'e iman ediyorsanız şimdiden sonsuz yaşama sahipsiniz. Sevgili dostum, bundan daha kesin bir açıklama olamaz. Vaftizci Yahya bile burada kurtuluş müjdesini İncil'i vaaz ediyordu. Yahya insanların Mesihsiz kayıp olduklarını ama İsa Mesih'e iman etmekle sonsuz yaşama sahip olacaklarını söylüyordu. Gerçekten bu Yahya'nın çok büyük bir tanıklığıydı. İsa Mesih'in canlı ve en büyük tanıklıklarından birisi vaftizci Yahya'ydı.